İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Hücredeki yaratılış mucizesi. Vücudumuzun her noktasında küçük ama küçük olduğu kadar da karmaşık bir hayat hüküm sürer. İnsanın herhangi bir organının derinliklerini mikroskop altında incelediğimizde son derece çarpıcı bir yaratılış mucizesiyle karşılaşırız. O organı oluşturmak üzere bir araya gelmiş milyonlarca minik canlı her an hummalı bir faaliyet halindedir. Bu minik yaratıklar en küçük canlı birimi olan hücrelerdir. Yalnızca insan değil, bütün canlılar bu mikroskobik büyüklükteki canlıların bir araya gelmesinden oluşur. İnsan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunur. Evet, tam 100 trilyon. Bu hücrelerden bazıları o kadar küçüktür ki bunların 1 milyon tanesi bir araya gelse ancak bir iğne ucu kadar yer kaplar. Ancak bütün bu küçüklüğüne rağmen hücre, bilim dünyasının ortak görüşüyle insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en kompleks yapı unvanını korumaktadır. Halen keşfedilmemiş pek çok sırrı içinde barındıran canlı hücresi, evrim teorisinin de en büyük açmazlarından birini oluşturur. Zira hücre, insanın ve tüm canlıların tesadüflerin eseri olamayacağının, dolayısıyla bir yaratıcı tarafından var edildiğinin en göz kamaştırıcı delillerinden biridir. Çünkü hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için hayati işlevlere sahip bütün temel parçacıklarının bir arada bulunması gereklidir. Eğer hücre evrim sonucu meydana gelmiş olsaydı, milyonlarca parçasının aynı anda ve aynı yerde var olması, bunların da aynı anda belli bir düzen ve plan içinde bir araya gelmiş olmaları gerekirdi. Böyle bir olayın tesadüfen gerçekleşebilmesi imkansız olduğundan, böyle bir yapının varlığının yaratılış dışında hiçbir açıklaması yoktur. Nitekim ünlü evrimci Oparin, evrimin hücre karşısında içine düştüğü çıkmazı şöyle ifade etmiştir. Maalesef hücrenin meydana gelişi, evrim teorisinin bütününü içine alan en karanlık noktayı teşkil etmektedir. Bir benzetme yaparsak, hücrenin evrimin iddia ettiği gibi rastlantılar sonucu meydana gelebilmesi, basım evindeki bir patlamayla şans eseri bir ansiklopedinin basılı vermiş olmasından daha da imkansızdır. Buna benzer bir başka benzetmeyi İngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle 12 Kasım 1981'de Nature dergisine verdiği bir demecinde yapmıştır. Kendisi de bir evrimci olmasına rağmen Hoyle, tesadüflerle canlı bir hücrenin meydana geldiğini kabul etmekle, bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747'nin oluşabileceğini kabul etmek arasında bir fark olmadığını belirtmiştir. Başka bir deyişle, canlılığın tesadüfen meydana gelmiş olması ihtimal dışıdır. Buna rağmen evrimciler hala ilkel dünya şartları gibi olabilecek en kontrolsüz ortamda canlılığın rastlantılarla ortaya çıktığını iddia edebilmektedirler. Oysa bu hiçbir zaman bilimsel verilerle uyuşmayan bir iddiadır. Ayrıca en basit ihtimal hesapları bile değil canlı bir hücrenin o hücredeki milyonlarca proteinden tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşamayacağını matematiksel olarak kanıtlamıştır. Tek bir canlı hücresinde enerji üretiminden vücutta kullanılan proteinlerin ve enzimlerin sentezine, dışarıdan alınan kimyasal maddelerin seçilip ayrıştırılmasından, bunların kullanılabilecek hale getirilmesine, cinslerine göre depolanmasına kadar binlerce karmaşık işlem ve organizasyon her an devam etmektedir. Bu işlemlerde son derece karmaşık ve uzmanlaşmış olan ve organel adı verilen mikroskobik hücre elemanları görev yapar. Her ne kadar mikroskobik olsalar da her biri en az bir fabrika ya da laboratuvar kadar kompleks ve özelleşmiş olan bu organellerin yaptıkları işlemlerin birçoğu günümüzün teknoloji harikası laboratuvarlarında bile gerçekleştirilememektedir. Hücrenin akıllara durgunluk veren yapısı hakkında küçük bir fikir sahibi olmak için yalnızca bu hücre organellerini çevreleyen zarın yapısını ve fonksiyonlarını incelemek bile yeterli olacaktır. Başlangıçta bilim çevrelerinde en küçük canlı birimi olarak hücre kabul edilmekteydi. Ancak daha sonra hücreyi çevreleyen ve hacim olarak ondan çok daha küçük olan hücre zarı araştırmacıların karşısına adeta yeni bir canlı türü olarak çıktı. Çünkü hücreyi çepeçevre saran bu zar, bir canlının, dahası bilinçli bir canlının, yani insanın temel özelliklerinden olan karar verme, hatırlama, değerlendirme gibi özellikler göstermekteydi. Hücre zarı hücreyi çevreleyen bir örtüdür ama görevi sadece hücreyi sarıp kuşatmak değildir. Bu zar hem komşu hücrelerle iletişimi ve bağlantıyı sağlar hem de hücreye giriş çıkışları çok hassas bir şekilde düzenler ve denetler. Sahip olduğu bu üstün karar verme yeteneği, hafızası ve gösterdiği akıl yüzünden hücre zarı hücrenin beyni olarak kabul edilmiştir. Hücre zarı o kadar incedir ki 1 milimetrenin 1/1000 kalınlığıyla sıradan mikroskopla değil ancak elektron mikroskobuyla ayırt edilebilir. Zar çift taraflı, uçsuz bucaksız bir duvara benzer. Bu duvar üzerinde hücreye girişi ve çıkışı sağlayan kapılar ve zarın dış ortamı tanımasını sağlayan algılayıcılar vardır. Bu kapılar ve algılayıcılar protein moleküllerinden yapılmıştır. Hücre duvarının üzerinde yer alırlar ve hücreye yapılan tüm giriş ve çıkışları titiz bir biçimde denetlerler. Peki yağ ve protein gibi bilinçsiz moleküllerden oluşan bu ince örtünün başardığı işler, yani kendine canlı ve akıllı dedirten özellikler nelerdir? Hücre zarının ilk görevi, hücrenin organellerini sararak bir arada tutmaktır. Ancak bundan çok daha karmaşık bir iş daha yapar. Bu organellerdeki işlemlerin ve hücrenin yaşamının devam edebilmesi için gerekli maddeleri dış ortamdan sağlar. Hücrenin dışındaki ortamda sayısız kimyasal madde vardır. Hücre zarı bunların içinden hücrenin ihtiyaç duyduklarını tanır ve yalnızca onları içeri alır. Son derece iktisatlı davranır. Hücrenin ihtiyaç duyduğu miktardan fazlasını kesinlikle içeri almaz. Bu kadarla da kalmaz, bir yandan da hücrenin içindeki zararlı atıkları anında tespit eder ve hiç zaman kaybetmeden bunları dışarı atar. Zarın bir diğer görevi de beyinden veya vücudun çeşitli bölgelerinden hormonlar vasıtasıyla taşınan mesajları anında hücrenin merkezine ulaştırmaktır. Bu işleri yapabilmesi için hücre içindeki bütün faaliyetleri ve gelişmeleri bilmeli, gerekli veya fazla olan maddelerin bir listesini çıkarmalı, stokları kontrol altında tutup üstün bir hafıza ve karar verme yeteneğiyle hareket etmelidir. Hücre zarı öyle seçicidir ki dış ortamda başıboş dolaşan maddelerden bir tanesi bile onun izni olmadan, şans eseri bile olsa hücre kapılarından içeri giremez. Hücrenin içinde lüzumsuz, amaçsız tek bir molekül bile bulunmaz. Hücre dışına çıkışlarda aynı şekilde hassas kontroller, sıkı denetimler sonucunda gerçekleşir. Hücre zarının görevi son derece hayatidir. En ufak bir hatayı kabul etmez. Çünkü içeriye yanlış veya zararlı bir kimyasal maddenin girmesi, bir maddenin gerekli olanından fazlasının alınması ya da dışarı atılması, gereken artık maddelerin zamanında ve gerektiği gibi atılamaması gibi hata ve aksaklıklar hücrenin ölümü demektir. Evrimcilerin öne sürdüğü gibi ilk canlı hücresi tesadüflerle meydana gelmiş olsaydı ve bu zarın özelliklerinden biri gelişmemiş olsa hücre çok kısa bir sürede kesinlikle yok olurdu. Peki acaba hangi tesadüf böyle akıllı bir yağ birikintisini meydana getirmiştir? Tüm evrim teorisini tek başına bir anda çökerten bu sorunun daha da ötesinde bir soru soralım. Sözünü ettiğimiz işlemler sırasında ortaya çıkan akıl, hücre zarının kendi aklı mıdır? Bir düşünün, bu saydıklarımızı yapan, bir insan veya insanın kontrolü altında çalışan bir bilgisayar veya robot değil, yalnızca hücrenin etrafını çeviren, yağdan oluşan ve üzerinde yer yer protein bulunan bir örtüdür. Bu kadar karmaşık işi hatasız yapabilen hücre zarında bir düşünme merkezi veya beyin de yoktur. Yağ ve protein moleküllerinden meydana gelmiş bir katman olan hücre zarının bu tür akılcı hareketlerinin ve bilinçli kararlarının kendisinden kaynaklanmadığı açıktır. Bu durum yalnızca hücre zarı değil, hücredeki tüm organeller için geçerlidir. Bunlar değil düşünecek, karar verecek bir beyne, bir sinir sistemine bile sahip olmadıkları halde kendilerinden beklenmeyecek türde karmaşık işleri başarırlar, ince hesaplar yapar, hayati kararlar alırlar. Çünkü bunların her biri yalnızca kendilerini kusursuzca yaratan ve hayatta tutan Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Talak suresinin 12. ayetinde her şeyin Allah'ın emriyle hareket ettiği gerçeği şöyle bildirilmektedir. Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner, sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Hücrenin sahip olduğu diğer organellerde, hücre zarında olduğu gibi mucizevi özelliklerle donatılmıştır. Örneğin, besinleri protein üretiminde kullanılabilecek hale getiren lizozom, bu özelliğiyle çok ileri bir kimya laboratuvarını andırır. Hücre içindeki bu geniş çaplı faaliyetler için elbette enerjiye gereksinim vardır. Hücre vücudun ve kendinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek için mitokondri denilen yüzlerce küçük enerji santralinden yararlanır. Bu santrallerde besinlerden elde edilen kimyasal enerjiler hücrenin kullanabileceği enerji paketlerine dönüştürülür. Bu enerji üretimini şöyle bir benzetmeyle açıklayabiliriz. Otomobilinizde yakıt olarak kullandığınız benzini ele alalım. Önce yerin derinliklerinden ham petrol olarak çıkartılan benzin rafinerilerde arındırılır ve birçok karmaşık kimyasal işlemden sonra yakıt olarak kullanılabilir hale gelir. Aracınızın motoru da burada kullanılan benzin de birbirlerine uyumlu bir şekilde üretilmiştir. Aracınız başka herhangi bir yakıtla çalışamaz. Canlı hücrelerinde ise bundan çok daha mükemmel bir sistemle enerji elde edilir. Kullanılacak enerjinin ilk kaynağı güneştir. Bitkiler güneş ışığının enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek besin üretirler. Bu besini alan canlılardaki mitokondriler de besinleri işleyerek vücut için gereken enerjiyi üretirler. Hücredeki bütün işlemler ve faaliyetler mitokondrilerin sağladığı bu enerjiyle yürütülür. Burada olağanüstü bir durum söz konusudur. Mitokondrinin enerjiye çevirdiği ham madde vücut içinde üretilmemektedir. Öyleyse insan vücudundaki bir mitokondri dışarıdan aldığı ham maddeyi nasıl tanımakta ve nasıl işlemektedir? Bunun tek bir cevabı vardır. Her ikisi de birbirlerine uyumlu olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. Hücreyi kusursuzca faaliyet gösteren üstün bir teknolojiyle donatılmış bir fabrikaya benzetebiliriz. Bu öyle bir fabrikadır ki her bir elemanı büyük bir uyum içinde çalışır. Hiç kimse görevini aksatmaz. Her biri son derece iktisatlı çalışır. Hiçbir şey israf olmaz. Peki bu işçileri kim eğitmiştir? Her biri görevlerini nereden bilir? Örneğin bölünmenin olması gereken hücrelere beyin bölün emrini vermektedir. Bunun için salgılanan ve hormon denilen özel elçiler vardır. Her hormon ilgili hücreye giderek beynin mesajını iletir. Elçi hücreye geldiğinde mesajını algılayıcı proteine bildirir. Protein aldığı mesajı merkeze bildirir. Hücre de bu emri anlar, karar alıp buna göre harekete geçer. Bunları anlatmak son derece kolaydır. Ancak bu durumun bir de üzerinde derin derin düşünülmesi gereken birçok yönü vardır. Bilinçsiz bir varlık nasıl bilgi alıp bu bilgiyi iletebilir? Üstelik kendine böyle bir görevi olduğunu kim söylemiştir? Mesajı binlerce organel arasından kime götürmesi gerektiğini nereden bilmektedir ve her seferinde nasıl olup da mesajı doğru yere eksiksizce götürebilmektedir? Sorular bununla da bitmez. Bir yağ denizinin üzerindeki protein moleküllerinin giriş çıkışı kontrol etmesi, yararlı ve zararlı maddeleri ayırt edebilmesi mümkün müdür? Veya hücrenin ihtiyaç duyduğu enerji miktarını üretebilmesi, gerekli ham maddeleri işleyebilmesi nasıl açıklanabilir? Bu işlemlerin hepsini şuursuz proteinler mi organize etmektedir, yoksa onları oluşturan cansız atomlar mı? Hücrede kendini gösteren bu muhteşem aklı fark edip bunları proteinler yapıyor demek elbette ki imkansızdır. Burada bilinçli bir tasarım ve plan söz konusudur. Vicdan ve akıl sahibi her insan hücredeki yaratılışın delillerini görür ve hücreyi ve hücreyle birlikte yeri göğü ve ikisinin arasındaki tüm varlıkları yaratan Rabbinin yüceliğini daha iyi kavrar. Hücredeki bir diğer yaratılış mucizesi ise DNA'dır. DNA, insan vücudunun bilgi bankasıdır. Bu bilgi bankası hem içinde bulunduğu hücrenin hem de vücuttaki diğer tüm hücrelerin yapıları ve ihtiyaçları hakkındaki her türlü bilgiyi içinde barındırır. İnsan vücudu bir yapıya benzetilecek olursa, vücudun en ince ayrıntısına kadar eksiksiz bir plan ve projesi, bütün teknik ayrıntılarıyla her hücrenin çekirdeğindeki DNA'da mevcuttur. DNA hücrenin ortasında yer alan çekirdekte titizlikle korunmaktadır. İnsan vücudunda sayıları 100 trilyona varan hücrelerin ortalama çapının milimetrenin %1'i olduğu hatırlanacak olursa ne kadar küçük bir alandan söz edildiği daha iyi anlaşılır. Bu mucizevi molekül Allah'ın yaratma sanatındaki mükemmellik ve olağanüstülüğün açık bir kanıtıdır. 21. yüzyılın bilimi olarak kabul edilen genetik, elindeki her türlü teknolojik olanaklara rağmen DNA'nın esrarını henüz çözememiştir. Daha annemizin karnında yeni döllenmiş bir yumurta hücresi halindeyken, ileride sahip olacağımız bütün özellikler bir kader tarafından belirlenmiş ve bir plan içinde DNA'larımıza yerleştirilmiştir. 30 yaşına geldiğimizde sahip olacağımız boy, renk, kan grubu, yüz şekli gibi bütün özelliklerimiz 30 yıl 9 ay öncesinden, yani döllendiğimiz andan itibaren başlangıç hücremizin çekirdeğinde kodlanmıştır. DNA'daki bu bilgiler sadece fiziksel özellikleri belirlemez. Aynı zamanda hücre ve vücuttaki binlerce farklı olayı ve sistemi de kontrol eder. Örneğin insanın kan basıncının alçak, yüksek veya normal olması bile DNA'daki bilgilere bağlıdır. DNA'da kayıtlı bulunan bu bilgilerin hayret verici yönünün daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. İnsanın tek bir DNA molekülünde tam 1 milyon ansiklopedi sayfasını dolduracak miktarda bilgi bulunur. Dikkat edin, tam 1 milyon ansiklopedi sayfası. Yani her bir hücrenin çekirdeğinde insan vücudunun işlevlerini kontrol etmeye yarayan 1 milyon sayfalık bir ansiklopedinin içerebileceği miktarda bilgi kodlanmıştır. Bir benzetme yapmak istersek, dünyanın en büyük ansiklopedilerinden biri olan 23 ciltlik Encyclopedia Britannica'nın bile toplam 25 bin sayfası vardır. Bu durumda karşımıza inanılmaz bir tablo çıkar. Mikroskobik hücrenin içindeki ondan çok daha küçük bir çekirdekte bulunan bir molekülde milyonlarca bilgi içeren dünyanın en büyük ansiklopedisinin 40 katı büyüklüğünde bir bilgi deposu saklı durmaktadır. Bu da 920 ciltlik dünyada başka eşi benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. Yapılan tespitlere göre ise bu dev ansiklopedi yaklaşık 3,5 milyar farklı bilgiye sahiptir. Bu son iki kelimeyi tekrarlayalım. Bilgiye sahiptir. İşte burada durup ağzımızdan kolayca çıkıveren bu iki kelime üzerinde düşünmemiz gerekir. Bir hücrenin içinde milyarlarca bilgi olduğunu söylemek kolaydır. Ancak bu hiç de öyle laf arasında söylenip geçirebilecek bir ayrıntı değildir. Çünkü burada sözünü ettiğimiz bir bilgisayar veya kütüphane değil, yalnızca protein, yağ ve su moleküllerinden oluşan milimetreden 100 kat daha küçük bir küptür. Bu küçücük et parçasının içinde değil milyonlarca bilgi, tek bir bilginin var olması ve onun bu bilgiyi muhafaza etmesi bile son derece hayret verici bir mucizedir. İnsanlar modern çağda bilgiyi saklamak için bilgisayarları kullanırlar. Bilgisayar teknolojisi ise bugün bütün diğer teknolojilerin başını çeken en ileri teknoloji olarak kabul edilmektedir. Bundan 20 yıl önce oda büyüklüğündeki bir bilgisayarın sahip olabildiği bilgiyi bugün küçük mikroçipler saklayabilmektedir. Ancak insan zekasının asırlardır edindiği bilgi birikimi ve yıllar süren çabaları sonucunda geliştirdiği bu son teknoloji bile daha tek bir hücre çekirdeğinin bilgi saklama kapasitesine ulaşamamıştır. Böyle muazzam bir kapasiteye sahip olan DNA'nın küçüklüğünü yansıtması açısından şöyle bir karşılaştırma açıklayıcı olabilir. Bugüne kadar yaşamış, gelmiş geçmiş her canlı türünün bütün özellikleri bilgi olarak DNA'ya yüklense, toplam DNA'nın hacmi bir çay kaşığının ancak küçük bir kısmını doldurabilir. Dahası geriye şu ana kadar yazılmış bütün kitapları saklayabilecek kadar da boşluk kalır. Gözle göremediğimiz, çapı milimetrenin milyarda biri büyüklüğünde olan basit atomların yan yana dizilmesiyle oluşmuş bir zincir, acaba böyle bir bilgiye ve hafızaya nasıl sahip olabilir? Bu soruya şunu da ekleyin. Vücudunuzdaki 100 trilyon hücreden her biri 1 milyon sayfayı ezbere biliyorken, acaba siz zeki ve bilinçli bir insan olarak hayatınız boyunca kaç ansiklopedi sayfası ezberleyebilirsiniz? Bu durumda şunu kabul etmelisiniz ki, midenizdeki ya da kulağınızdaki herhangi bir hücre sizden kat kat daha bilgili ve bu bilgiyi en doğru ve en kusursuz şekilde değerlendirdiği için de sizden çok daha akıllıdır. Peki nasıl olur da vücudunuzdaki 100 trilyon hücrenin her biri ayrı ayrı böylesine inanılmaz bir akla sahip olabilir? Bunlar sonuçta birer atom yığınıdır ve bilinç sahibi değildir. Bunun cevabı çok basittir. Akıl, bu moleküllerin ya da bunları içinde barındıran hücrenin değil, bu molekülleri bu işleri yapacak şekilde programlayan ve bunların her anını emri altında tutan yüce yaratıcının aklıdır. Kısaca akıl, eserde değil, o eseri yaratandadır. En gelişmiş bilgisayar bile onu en ince ayrıntısına dek dizayn eden, tasarlayan, onu çalıştıracak programları yazıp ona yükleyen ve kullanan bir akıl ve zekanın ürünüdür. Aynı şekilde hücrede, içindeki DNA'da, bu hücrelerden meydana gelen insan da kendilerini ve yaptıkları işleri yaratanın eserinden başka bir şey değildir. Eser ne kadar mükemmel, kusursuz ve etkileyici olursa olsun, akıl her zaman o eserin sahibine aittir. Bir gün bir masanın üstünde bir bilgisayar diski bulsanız ve onu bir bilgisayar yardımıyla okuyup içinde sizin şahsınıza özel milyarlarca bilgi olduğunu görseniz, aklınıza gelecek ilk soru bu bilgilerin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı olurdu. Bu bilgilerin diskin kendisi tarafından yazıldığı gibi saçma bir düşünce de elbette aklınıza gelmezdi. Peki aynı soruyu neden hücre için sormuyoruz? Bilgisayar diski içindeki bilgiler birileri tarafından oraya kaydedilmişse, bundan çok daha üstün ve ileri bir teknolojiye sahip olan DNA, hangi akıl tarafından en mükemmel şekilde tasarlanıp, yaratılıp, kendisi de ayrı bir mucize olan minicik hücrenin içine özenle yerleştirilmiştir. Bu kaseti dinlemeniz, görmeniz, nefes almanız, düşünmeniz, kısaca var olmanız ve varlığınızı sürdürmeniz için her an görev başında olan bu hücrelerin kim tarafından ve niçin yapıldığını sormaktan daha önemli ne olabilir? Akıl ve vicdan sahibi kişiler için yaratılmış olan her canlı ve cansız varlıkta Allah'ın gücüne ve sonsuz ilmine deliller bulunmaktadır. Allah, Ali İmran suresinin 190. ve 191. ayetlerinde müminlerin her an Rablerinin yaratışını düşündüklerini bildirmektedir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ama bazı insanlar vardır ki arabaları, evleri, makineleri gördüklerinde kim tarafından yapılmış sorusunu sorarlar da canlılara gelince hangi tesadüf sonucunda oluşmuş diye merak ederler. Bu gerçekten de anlaşılması zor bir körlüktür. Allah bu insanlar için Araf suresinin 179. ayetinde şöyle demektedir. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Gerçekler bu kadar açıkken, isterseniz evrimcilerin nasıl akıl ve mantık dışı bir inanışa sahip olduklarını, çocukların bile anlayabileceği basit bir örnekle özetleyelim. Bilindiği gibi canlılığın tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden evrim teorisine göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek son derece karmaşık yapıya sahip olan hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında bu atomlar bir şekilde bir araya gelerek diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi isterseniz bu konuda bir deney tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri bu iddiayı onlar adına Darwin formülü adıyla inceleyelim. Deneyimizde evrimciler büyük varillerin içine canlılığın yapısında bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeyi de bu varillere eklesinler. Karışımların içine istedikleri kadar doğal şartlarda oluşumu mümkün olmayan amino asit, istedikleri kadar da bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali olmayan protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar birbirlerine vasiyet ederek milyarlarca hatta trilyonlarca sene varillerin başında beklesinler. Bir insanın oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden kesinlikle bir insan çıkaramazlar. Elektron mikroskobu altında kendi hücre yapısını inceleyen bir profesör çıkaramazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. Kısacası, şuursuz atomlar bir araya gelerek hücreyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek oluşan bu hücreyi ikiye bölüp, sonra ard arda başka kararlar alıp elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında inceleyen profesörleri yaratamazlar. Madde bilinçsiz, cansız bir yığındır ve ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise akla tamamen aykırı bir safsatadan ibarettir. Ancak evrimciler Allah'ın varlığını inkar etmek için böyle asılsız ve akıl dışı bir safsatayı savunmaya çalışmaktadırlar. Kur'an'da müminler tüm açık delillerine rağmen Allah'ı inkar edenlere şöyle seslenmektedirler. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılan Allah'ı İnkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.